Ayrım 15. Ona katılmak. Erol Toy, sayfa 158. Az oyla çok iktidar kazanmanın yolu. 1923 yazı da ülke içinde örgütlenmeyle geçmiş, 1924 seçimleri yaklaşmıştır. Kara gömlekliler vurup kırmaya yetmektedir. Ama seçim kazanmaya hem sayıları hem boyları yetmemektedir. Mussolini, şeytanın bile zor akıl erdireceği bir seçim yasası hazırlatır. Tasarı tam bir tuzaktır. Oyları, yetersizlikle birbirine denk, onlarca partinin katıldığı seçimlerden, illüzyonist şapkasından tavşan çıkarırcasına tek başına iktidar çıkaracaktır. Diğer partilere göre bir tek fazla oy alan meclis çoğunluğunu sağlamış sayılacaktır. Bir fazla oyu kimin alacağı ise şimdiden ortadadır. Tasarı mevcut milletvekillerinin koltuklarına göz diktiğinden kıyametler kopar. Ama Mussolini'nin azınlığın diktasını dayatmanın ustası olup çıkmıştır. 16 Ekim 1923'te meclis oturumunu onurlandırır. Ağır ağır kürsüye çıkar, teslim aldığı meclise ilkin küçümseyerek bakar, sonra tane tane kargaşadan, terörden, düzensizlikten söz ederek lafı seçim yasasına getirir. Ve gözlerinden ateşler saça saça çantasından çıkardığı tasarıyı meclis genel kurulunun kafasına fırlatıp aynen yasalaşacak diye kükreyerek çıkar gider. Milletvekilleri çok anlayışlıdırlar. Faşoların silahlarıyla karşı karşıya gelmektense sandalyelerini sunmayı yeğlerler. Umutları bir fazla oyu kendilerinin alması, dilekleri seçimlere hile karışmamasıdır. Ne umdukları gerçekleşir ne dilekleri tutar. 6 Nisan 1924 seçimlerinde seçim yasasını gerektirdiği bir fazla oyu kazandığı varsayılan Faşist Partisi meclis çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidar olur. Artık Sosyalist Parti lideri Giacomo Matteotti 9 Haziran'da parlamento kürsüsünden istediği kadar şiddet hareketleriyle seçim hilelerini eleştirebilir. Nasılsa 10 Haziran'da faşist infaz mangaları squadristlerce öldürülecektir. Mussolini katilleri saklar. İtalya yeniden ayağa kalkar. Muhalefet meclisten çekilir. Kara gömlekliler iktidar olmanın baş döndürücü gücüne kapılmışlardır. Sendikaları, partileri ve bütün karşı dernekleri kapatır. Kendilerine karşı olanları bazen ölümün sessizliğiyle susturur. Kaçanları hain ilan edip kaçamayan muhaliflerin tamamını hapishanelere doldururlar. İtalya faşizmin tutsağı olmuş, ne gam. Roma Sezar'ını bulmuştur ya. 3 Ocak 1925'te Duce ilan edilir. Papalığı hemen kendine bağlar. Artık bir tanrı kralın bütün erkini ele geçirmiştir. Gidip, görüp, yeneceği bir yer arar. Habeşistan en kolay lokmadır. Yutmakta bir an duraksamaz. Dünyanın gözleri fal taşı gibi açılmış, İtalyanların ve Habeşlerin uğradığı kara zulme şaşkınlıkla bakmaktadır. Ama Duce yolunda duraksamadan ilerlemekte, İtalya'yı faşizmin örnek ülkesi yapmak için kentleri Roma döneminin görkemine kavuşturacak parklar, yollar, stadlar, köprüler ve kemerlerle süslemektedir. Avrupa faşizmi azınlığın çoğunluk üzerine kuracağı diktanın ilk okulunu bulmuş, darbe yöntemleriyle terörün örnek cennetine kavuşmuştur. Utançtan onura yolculuk. Hak ve adalet için kullanılmayan güç zulüm aracıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri yazık ki bu insanlık kuralından nasipsizdirler. Mondros ve Sèvres'de Osmanlı'ya yaptıklarından çok daha beterini Versay'da Almanlara yaparlar. Utanç verici bir anlaşmayı imzalamak zorunda kalanları da utancın en kötüsüyle kıvrandıracak koşullar üretmekte hiçbir sakınca görmezler. Demir yoluna çekilmiş eski bir vagonda, kırık bir masa üzerinde ve ayakta imzalanan teslim belgesi bütün Almanlar için tükenmez bir utanç ve sönmez bir kinin kaynağı olmuştur. Bir ulusu böylesini aşağılamaya hiçbir gücün hakkı yoktur. İtalya ve Portekiz'de olup bitenleri göre göre Almanların faşizm tuzağına girmeleri kendi suçları kadar aşağılanmalarında yatar. Çok olasıdır ki ünlü üstün ırk safsatasının kaynağı bu utançtır. Şimdi bunu tuzak saysak bile Hitler'in toplumun bilinçaltındaki ezikliği yakaladığını ve ustası Mussolini yöntemleriyle tıpkı onun gibi öfkeye dönüştürerek Cermen İmparatorluğu düşlerini ayaklandırdığını kabul etmek gerekir. Yazık ki ulusuna hakkını ya da onurunu kazandırmaya kalkışanlar darbecilerdir. Toplumun mutlak çoğunluğunun katılımını sağlamaya zamanları da sabırları da yoktur. Çünkü dayandıkları gerekçe koftur. Öyle olduğu için de mutlak çoğunluğa çok küçük bir azınlığın kof düşlerini dayatma yolunu seçmektedirler. Haydi İtalyanların önlerinde 40 yıl önce komşu Fransa'da yaşanmış bir 3. Bonaparte darbesinden başka örnek yoktur. Almanların örneği ise hem güncel hem burunlarının ucundadır. Yaşam öyküsü de, askerliği de Mussolini'nin benzeri olan Hitler, yine Mussolini'nin bütün adımlarını teker teker izleyerek iktidara geldiyse iki nedeni olabilir. Biri, Alman varsılları ile seçkinlerinin utancı kan ve ateş bağısına sırtına yükleyecek birini bulmaları. İkincisi, tamamının çıldırmış olması. Bütün bir toplumun topyekün çıldırması olanaksızdır. Azınlığın acımasız diktasının Versay'da uğradığı aşağılamaya yelemiş olabilir. Hitler yapacaklarını Mein Kampf, kavgamda açık açık söylemiştir. Yaptıkları ise intiharından 50 yıl sonra bile insanların tüylerini ürpertmeyi sürdürüyor. İktidara gelişi de sadece tarihi yer ve ad değişikliğiyle Mussolini'nin tıpkı basımıdır. Hatta gücü ele geçirdikten sonra yaptıkları da Yahudi kıyımı dışında hemen hemen ustasının taklidine ibarettir. Zaten ikisini başat ortak olarak İkinci Dünya Savaşı'na sürükleyen de hazin sonlarını Hitler'inki istenciyle olsa dahi benzeten de bu simetridir. Benzerlik bazen o boyutlara varmaktadır ki Mussolini'nin Maliye Bakanı da Stefani, karşılıksız para basarak ekonomiyi hızlandırmış ve 4 yılın sonunda 1927'de denk bütçe yapabildikten sonra gözden düşmüştür. Hitler'in Maliye Bakanı Dr. Schwab da karşılıksız para basarak hem savaş tazminatlarını ödemiş hem ekonomiyi hızlandırmış ve denk bütçe yaptıktan sonra gözden düşerek Merkez Bankası Başkanlığı ile yetinmek zorunda kalmıştır. Ama bunun sonunda İtalya, Habeşistan'ın Arnavutlu işgale kalkışacak güce Almanya-Versay anlaşmasını tanımama cesaretine kavuşmuştur. Avrupa'da faşizmin yeri. Mussolini faşizmi İtalya'da, Hitler nazizmi Almanya'da çoktan iktidardadır. 1936 Şubat'ında İspanya, Nisan'da Fransa'da yapılan seçimleri sosyalistler kazanır. Fransa, liberalizmin kalelerinden ve o günün dünyasının dört büyüklerinden biri olduğu için fazla sorun çıkmaz. Büyükler kendilerini elbette kendileri yöneteceklerdir. Ama İspanya'nın zavallı halkına böyle bir hak tanınmaz. General Franco komutasındaki ordu İspanya Halk Cephesi'ne başkaldırır. 1926 darbesinin Maliye Bakanı olarak göreve başlayıp 1932 yılında Portekiz'in tek egemeni haline gelen Salazar anında Franco'nun yanında yer alır. Fransız sosyalistlerinin lideri ve Fransa Halk Cephesi'nin başbakanı Léon Blum, Alman-İtalyan-Portekiz faşizminin arasında sıkışıp kalmaktan korkunca öteki büyük İngiltere ile birlikte yansızlığa sığınırlar. 15 Ağustos 1936'da yayınladıkları ünlü Declaration de Non-Intervention, müdahale etmemeyi öteki Avrupa devletlerinin de imzasını açarak faşizmin daha da pervasızlaşıp azgınlaşmasına çanak tutarlar. Çünkü Fransız ve İngiliz hükümetleri İspanya'nın iç işlerine doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir biçimde karışmaktan kesinlikle kaçınmaya karar vermişlerdir. Bunlar İspanya'da herhangi bir tarafa silah, cephane ve savaş gelişlerinin, her türlü uçak ve parçalarının, savaş gemilerinin doğrudan ya da dolaylı biçimde satılımını, reeksportunu ve transitini yasaklamak niyetindedirler. Almanya, İtalya ve Portekiz deklarasyonu hiç düşünmeden imzalarlar. Zaten onların yoksul İspanya'ya silah satarak para kazanmak gibi bir niyetleri yoktur. Mussolini 1935'te Habeşistan işgaliyle başlattığı Roma, Hitler'in başlamak için ağzının suyunu akıttığı Cermen İmparatorlukları düşlerinin provası, Salazar'sa diktasını İspanya ve Fransa sosyalizminin mengenesinden çıkarmanın en kolay fırsatı diye algıladıklarından o deklarasyonu büyüklerin girişimlerine alkış sayarlar. Nasılsa deklarasyon satışı yasaklamaktadır. İnsanlar ya da devletlerin gönüllerinden kopan hibeler ise tarihin ilk çağlarından beri kutsal sayılmaktadır. Günümüz Filistin, Kıbrıs, Afganistan, Kore benzeri Birleşmiş Milletler ambargolarının babası sayılacak bu sözleşme, bugün ne işe yarıyorsa dün de aynı işe yaramış. O dönem Sovyetler Birliği'nin birkaç ülkenin yasağını aşamamayı neden sayan dolaylı yardımlarına karşın faşizm, dünyanın gözleri önünde çatı çatı yükselişini tamamlamıştır. Hitler büyüklerin uykusundan yararlanır. Mart 1938'de Avusturya'yı çürüttüğü kendi hükümetinin sözde birleşme çağrısına büyük bir şevk, zevk ve onurla uyarak işgal eder. Batı Avrupa'nın demokratları bu genişlemeyi Almanların iç işleri sayar saymaz Stalin, faşist mihverini karşısında tek başına kalıverir. Dünyanın parmağını ağzında bırakan bir girişimle hiç gözünü kırpmadan Hitler'e yanaşır. İspanya Halk Cephesi her şeye karşın tek desteğini de yitirince çöker. Batı Avrupa'yı faşizmin demir çemberiyle sardıktan sonra Doğu'yu güvenceye alan Hitler'in önü açılmıştır. Artık dünyanın başında savaş davullarını döyebilir. Barışın mutlu baharı. Avrupa faşizmi ülke içinde iktidarını tartışmasız bir biçimde dayattıktan sonra kendi güç ve istencini dünyaya dayatmaya kalkışır. Azınlığın çoğunluğa egemen olmasının bütün yollarını denemiş ve başarmıştır. aynını dünyaya da uygulayarak egemenliğini dayatmaması için hiçbir neden görmemektedir. Çünkü başından beri yaptığı yanına hep kar kalmıştır. Bundan doğalı da olamaz. Kendini yönetecek rejimin biçimi her şeye karşın ülkelerin iç işidir. Ve dünya bir ülkenin iç işlerine karışmanın ancak iki yolu olduğunu çok iyi bilir. Bunlardan biri ya ülke yöneticilerinin ideolojik bağımlılığın teslimiyetinde, bir üst devlet, düveli muazzama veya süper güçler gibi tanımasından kaynaklanan genel kabulü, ya kendi iktidarına ekonomik veya psikolojik destek sağlayarak ayakta kalma kurnazlığıyla her isteneni vermesi, ikincisi ise kendi istancını dayatmak isteyen ülkenin gücü el veriyorsa ötekini askeriyle yenmesidir. Bu nedenle İtalya, Portekiz, Almanya ve İspanya, sonradan Yunanistan, Bulgaristan ve yeni Yugoslavya'yı da bloklarına katmışlar. Neredeyse bütün Avrupa'yı dalga dalga faşizmin karanlığına gömmektedirler. Liberal demokrat ya da devrimci sosyalist dünya ise ya alkışlayarak olmasa da eli kolu bağlı seyredecek ya da o ülkeleri yeniden işgal edecektir. Ne var ki Birinci Dünya Savaşı yenenlerde de hal bırakmamıştır. Dünya devlerinin yoksul, yoksun ve mini minnacık Türkiye'den 4 yıl boyunca sopa yemesinin bir açıklaması da budur. Çünkü savaşın bilançosu ikincisi yanında devede kulak sayılsa da kendi dönemi için korkunçtur. Dünya genç ve üretken 8 milyon insanını yitirmiştir. Bu sayı 350 bini ABD, 1 milyon 800 bini Almanya, 700 bini Avusturya Macaristan, 400 bini Fransa, 1 milyon 700 bini İngiltere, 600 bini İtalya, 500 bini Osmanlı ve 1 milyon da Rusya'nın kayıplarından oluşmaktadır. Yaklaşık 25 milyon insan da yaralı, özürlü ve iş göremez durumdadır. Salt İngiltere ve Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne 1. Paylaşım Savaşı başında 19 milyar dolar olan borcun 26 milyar dolara çıktığını belirtmek maddi değer kaybı için bir fikir verebilir. Öyle olunca da ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesi elbette daha da geçerli hale gelir. Çünkü efendi bilineni kadiri mutlak sanarak kaş çattığında iktidarları paldır küldür yıkacağı, yanığı ya da dizi okşanan her kula ise sonsuza değin iktidar sunulacağı tam bir safsatadır. Ama dünyanın her ülkesinde her zaman safsataları gerçek sanan saf dillerle onları kandıran kurnazlar olmuştur. Bunların prototipleri de Mussolini ve Hitler'dir. Bunlarla benzeri tipler her zaman her yerde saflığı ahmaklığa vardıranların mucize beklentileriyle özel çıkar güdülerinin yapay bağını geçerli sananların aymazlıkları üstünde yükselmiş ve kendi toplumunun mutlak çoğunluğuna diktalarını dayatınca kaçınılmaz bir biçimde başka toplumlara da egemen olacaklarını sanmışlardır. Bunun son örneklerinden biri Saddam Hüseyin ise bir diğeri Blair ile Bush'tur. Ve diktatör olanının sonu koltuğuyla birlikte kellesi de giden diktatörlere, demokrat görünenlerin sonu koltuğunu yitirerek kellesini kurtaran demokratlara benzemektedir. Oysa ötekilerin iç işlerine karışmamak için gerekçeleri ne kadar geçerliyse, bunların istençlerini dayatma konusundaki güçleri de o ölçüde söylencedir. Savaş öylesine açık, yoğun ve sıcak bir insan ilişkisidir ki söylence ve varsayımlara hiçbirim tanımaz. Korkunç bir trajedi olarak yaşanır ve sonucuna katlanılır. Anadolu'nun tarihsel büyüsü. Bu nedenle savaş ne Hitler ya da Mussolini gibi sıcak ve yoğun ilişkiyi sadece kendi can kaygılarının odağından görmüş onbaşıların öz duyguları, ne hiç görmemiş Özal, Çiller, Erdoğan, Gül, Arınç benzeri sivil mareşallık heveslerinin kumar tutkuları, ne birkaç çarpışma kazanınca dünyaya nizamat vermeye kalkan Napolyanların coşku ve cüreti, ne de zayıfa vurmayı hüner, becerini Allah sayan ödlek takımının dehşetiyle değerlendirilmeyecek kadar çaplı, yoğun, dehşetli ve bu yüzden de çok ciddi bir olaydır. Bu bilinçten olsa gerek, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde Türkiye, Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın açılışını hazırlanmaktadır. Çünkü kendi içinden de, başından da son derece güvenli bir durumdadır. Bu güven öylesine yaygın bir etkiye sahiptir ki, 1939 yılının çalkantıları Ankara'yı dünyanın merkezi haline getirir. Bir yandan Hatay sorunu çözümlenerek sınırlarımız içine alma çabaları yoğunlaşmış, bir yandan Balkan ve Sağda baklarının sıkılaştırılması sağlanmış, öte yandan da hemen her devletle ötekiler arasında sürekli bir arabuluculuk üstlenilmiştir. Barışçıl ve dostane girişimcilerin yanlış anlaşıldığı durumda da hiç duraksamadan sertliğin sertleşene zarar vereceği anımsatılıvermiştir. Hele Türkiye söz konusuysa. Tarih 24 Mayıs 1939'dur. Yer Roma'da Hariciye Köşkü'nün görkemli salonu. Ev sahibi, dünya faşizminin baş öğretmeni, Habeşistan Fatihi, Korfu Yumruğu, Franco'nun koruyucu meleği, Arnavutluk egemeni, yarım yamalak bir operet gösterisine benzese de, yeni Roma İmparatoru Luce'nin sevgili damadı ve İtalya Dışişleri Bakanı Kont Ciano'dur. Çağrının nedeni 2 gün önce Berlin'de imzalanan antlaşmanın kutlanmasıdır. Almanya ile İtalya'nın birliğini gerçekleştiren tarihsel antlaşmanın kutlama töreni önemlidir. Bütün devletlerin büyükelçileri ve çağrılma onuruna ermiş herkes oradadır. Büyük salon ağzına kadar doludur. Conciano sinirli bir biçimde kalabalığı yara yara Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur'a doğru yaklaşmakta, kalabalık uskur suyu gibi yol açmaktadır. Bütün gözler üzerlerine ikilmiş, bütün kulaklar ağızlarına kilitlenmiştir. Çünkü Türkiye'de İtalya'nın Nisan başında Arnavutluğu işgaline şık bir yanıt vermek için 12 Mayıs'ta İngiltere ile bir deklarasyon imzalamış, Akdeniz'de çıkabilecek bir savaşta karşılıklı yardımı kabul etmiştir. Durum Almanları çok kaygılandırır. Türkiye'ye sunulacak bir pay Akdeniz dengesini değiştirebilir. Fırsat çıkmakta gecikmez. İtalyan-Alman anlaşmasının 22 Mayıs'taki imza töreni için Berlin'de bulunan von Papen, Hitler'in isteğiyle İtalyanlara bir öneride bulunur. Egemenlik alanı Arnavutluğa saldırı bedeli olarak 12 ada Türklere verilmelidir. Böyle bir önerinin ortaklarından gelmesi Sezar'ın bütün öfkesini başına sıçratmıştır. Berlin'de von Papen'le Hitler'e bir şey diyemez. Ama Roma'daki kutlamayla bu şölen dünyaya büyüklüklerini gösterme fırsatı sağlayabilirdi. Bakan bütün dikkati dere dere büyükelçinin yanına gelir. Herkesin duyacağı kadar yüksek sesle Duce 12 ada düşleri kurulduğunu duymuş. Bu bize iyi bir fırsat verir. İtalya böylelikle Kilikya'nın hesabını yeniden görmek amacıyla zevkli bir Anadolu gezisi yapabilir, diyor kıvancıyla sırıtır. Ağzına kadar dolu salonda sinek fısıldasa davul gümbür diyecektir. Bütün meraklı gözler Türkiye Büyükelçisi'nin dudaklarına sıvaşır. Elçi, bakanın son heceleri sessizliğe nokta koymadan ağzını açar. Buyurun, bekleriz. Anadolu'ya düşmanca gelen her büyük devlet oradan ikinci sınıf devlet olarak gider. Bizi korkutan tehditler değil, böyle bir fırsatın evden kaçmasıdır. Söylenci diplomat, damat ve bakan Conciano'nun rengi küle keser. İlk kez soğukkanlılığını yitirir. Acele saraydan çağrıldığı bahanesiyle ev sahipliğini müsteşarına bırakıp savuşur. Büyü bozulmuştur. Faşizmin akıllara durgunluk veren yılgısına indirilen bu darbe top güllesi olur, herkesin kalesine düşer. Çağrılılar bir anda Türkiye Büyükelçisi'nin çevresine toplanırlar. Akşam üzeri dünya merkezlerine çekilen şifreli telgrafların tamamında bu öykü ballandıra ballandıra anlatılmaktadır. Büyüklerden bazılarının elçileri hayatımın hiçbir döneminde bugünkü Türk elçisinin yerinde olamadığım için utandığım kadar utanmadım diyecek ölçüde kıskançlıklarını açıklamakta sakınca görmezler. Bu davranış bir tek büyük elçinin kişisel yiğitliği değildir. Türkiye budur. Benzer bir yanıt, benzer bir durumda ve Ankara'da bu kez de Almanlara verilir. Türk-İngiliz deklarasyonunu engellemeye çalışan Hitler öncesi Alman şansölyesi, sonrasında Ankara Büyükelçisi von Papen, Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu'na Türkiye'nin karşı tarafa katılması Avrupa dengesini alt üst eder. Bundan bir genel savaş çıkabilir tehdidini savurur. Bakan köz dinler. Eğer Türkiye'nin katılımı böyle bir durum doğuruyorsa, bundan çıksa çıksa genel barış çıkar. Salon, kürsü, ekran bülbülleriyle büyüklük hastalarından isteyen Türkiye istediği kadar küçümseyebilir. Ama hiçbiri de küçümsediği Türkiye'nin topraklarını bırakınız, bir tek çakıl taşına, o da bir yana ulusal çıkarlarının ucuna, tırnağının ucuyla dokunamaz. Savaşın devleri Türkiye'de. Bunun nedeni açıktır. Türkiye, 1. Dünya Savaşı sonrasında kıstırıldığı yokluk ve yoksulluğu tam anlamıyla kıramamıştır. Buna karşın kaynaklarının büyük bölümünü hiç yüksünmeden savunmasına ayırmıştır. Ordusunun mekanize oyuncakları yoktur. Ne var ki savaşta yengenin gerçek üreticisi asker, iyi donatılmış, iyi doyurulmuş, iyi yetiştirilmiş, bilgili, deneyimli ve disiplinli komutanların gözetiminde bilenmiş, bütün devleri yenme onurunu sahiplenmiştir. Üstelik barış, güven ve coşku içinde geçirdiği 17 yıl, yaklaşık 3 milyon genç insanın nüfusunu eklemiş, öteki köydeki ölgün öküze çektiği cılız inek tosun vermiş. Kent aşırı yoz aygırı aşırttığı topal kısrak güheylan kolunlanmıştır. Bu sayede işlenen topraklarının büyük bölümü yılların nadasını ürüne döndürmüş, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere kurulan fabrikalar haldır haldır çalışarak 1. sanayi planını başarıya ulaştırmıştır. Artık şekerini, bezini, tuzunu, demir ve çeliğini, kömürü ve en önemlisi silahını kendisi üretmekte, Erzurum'dan Edirne'ye kendi trenleriyle taşımakta, takaları kendi bayrağıyla, kendi karasularında, kendi ununu kıyılara ulaştırmaktadır. Kağıdını bile çok yakında İzmit fabrikasında üretmeye başlayacaktır. Hiçbir şey yokken her şeyi olanların tamamına boyun eğdiren bu Türkiye, kendi kendine yeter hale gelince elbette dokunulmazlık kazanacaktır. Buna yöneticilerinin tarihsel yenilgi ve yengilerin deneyimine sahip bulunması da eklenince şansını anlamak kolaylaşır. Belki bu yüzden attığı her adımı 1000 kez yoklayarak, yaptığı her anlaşmayı bütün taraflı açacağını baştan belirterek imza atar. Böylelikle ikili ve çok taraflı anlaşmaları öylesine çapraşık, karmaşık ya da kaynaşık hale getirir ki Ankara ister istemez dünyanın diplomatik başkenti olur çıkar. Sonunda istenmeyen fakat engellenemeyen an gelir çatar. 1 Eylül 1939 Perşembe sabahı Almanya Polonya'ya saldırıp Danzig'i ilhak eder. İngiltere 3 Eylül pazar günü saat 11.30'a kadar işgal ettiği yerlerden çıkmaz ya da çıkacağını bildirmezse savaşa gireceğini bildirir. Hitler'in yanıtı olumsuzdur. Chamberlain savaş hali bildirir. Fransa hemen katılır. İtalya yansızlığını açıklar. 17 Eylül 1939'da Çankaya birdenbire derin bir sessizliğe gömülür. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Başbakan Refik Saydam ilk evrede Türkiye'nin durumunu belirlerler. Temel ilkeleri hiçbir biçimde savaşa bulaşmamaktır. Bu kararı üç şey bozabilir. Bulgaristan ya da İtalya'nın sınırlarımızı saldırması, aynı devletlerin Yunanistan'a saldırması, İtalya'nın Akdeniz'de İngiltere ve Fransa'ya saldırması, bunun dışında Türkiye'nin yapacak çok işi vardır. Örneğin 6 Eylül 1939'da Erzurum'da trenin kente gelişi kutlanacaktır. 17-18 Eylül'de Sovyetler Birliği Doğu Polonya'yı işgal eder. 28 Eylül'de karşılıklı yardım adı altında sonradan iyice yutacağı Estonya, Letonya ve Litvanya'da askeri üsler kurar. 4 Kasım 1939'da Amerika Birleşik Devletleri her zaman olduğu gibi her tarafla tefeci ilişkileri yürütebilmek amacıyla tarafsızlığını ilan eder. 15. ayrımın sonu, sayfa 167.